Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 16. ayrım. Annem saatlerdir bekliyorlar diye ekledi. Geri dönemediğimi görmek için bekliyorlardı. Çitte elektrik akımına kapıldığımdan ya da ormanda mahsur kaldığımdan emin olmak ve ailemi sorguya alabilmek için. Önemli bir mesaj olmalı dedim. Kadın, nerede olduğunuzu sorabilir miyiz Bayan Everdeen diye sordu. Bıkkın bir sesle, sanırım nerede olmadığımı sormanız daha kolay olabilirdi. Attığım her adım işkenceden farksız olsa da kendimi ayağımı normal kullanmaya zorlayarak mutfağa yöneldim. Barış muhafızlarının arasından geçip masaya sorunsuz ulaştım. Çantamı bırakıp ocağın yanında kas katı bir halde duran Prim'e döndüm. Hamish ve Pita da oradaydılar. Birbirinin eşi sallanan koltuklara yerleşmiş satranç oynuyorlardı. Tesadüfen mi buradalar yoksa barış muhafızları tarafından davet mi edildiler? Her halükarda onları gördüğüme memnundum. Hamish sıkılmış gibi, nerede değildin diye sordu. Prim'e bakarak üstüne basa basa keçi adamla Prim'in keçisini gebe bıraktırma konusunu konuşmaya gidemedim. Çünkü birileri bana adamın nerede yaşadığı konusunda tamamen yanlış bilgi vermiş dedim. Hayır, yanlış bilgi vermedim dedi Prim. Sana tam adresi söyledim. Madenin batı girişinin yakınında yaşadığını söyledin dedim. Prim, doğu girişi diye düzeltti. Bariz olarak batı girişi dedin. Hatta kömür döküntülerinin yığıldığı yer mi diye sorduğumda da evet dedin. Prim sabırla kömür döküntüleri doğu girişinin oraya yığılıyor dedi. Hayır, bunu ne zaman söyledin ki diye sordum. Hamish lafa girdi. Dün gece. Kesinlikle doğu dedi diye söylendi. Pita da Hamish'e baktı, gülüştüler. Pita'ya baktım, pişman olmuş gibi görünüyordu. Üzgünüm ama hep söylüyorum. İnsanları dinlemiyorsun. Her iddiasına girerim, insanlar bugün orada yaşamadığını söylediklerinde sen yine dinlememişsindir, dedi Hamish. Ne kadar haklı olduğunu açıkça ortaya koyarak, kapa çeneni Hamish, dedim. Hamish ve Pita gülmekten yerlere yatarken Prim de gülümsedi. Pekala, madem öyle, o aptal keçiyi gebe bıraktırma işini başkası halletsin. Bu sözlerim onları daha da güldürdü. İçimden Hamish ve Pita'nın buraya kadar gelebilmelerinin nedeni bu diye geçirdim. Hiçbir şey onları hazırlıksız yakalayamıyor. Barış muhafızlarına baktım. Adam gülümsedi ama kadın ikna olmuşa benzemiyordu. Keskin bir sesle, çantada ne var diye sordu. Av hayvanı ya da yaban bitkileri bulmayı umduğunu biliyordum. Beni açıkça suçlu çıkaracak herhangi bir şey. Çantanın içindekileri masaya boşalttım. Kendiniz bakın. Aa, çok iyi dedi. Annem kumaşa yakından bakarken. Bandajımız azalmıştı. Pita masaya yaklaştı ve şekerleme torbasını açarken "Oo, naneli hem de" diyerek ağzına bir şeker attı. Onlar benim diyerek şeker torbasını kapmak üzere öne atıldım. Pita torbayı Hamish'e attı. Hamish ağzına bir avuç şeker attıktan sonra torbayı kıkırdayan Prim'e attı. Hiçbiriniz şekeri hak etmiyorsunuz dedim. Neden? Haklı olduğumuz için mi? Pita beni kollarıyla sardı. Kuyruk sokumumun itirazıyla dudaklarımın arasından acı dolu bir inleme kaçtı ve ben sanki gücendiğim için böyle davranıyormuşum gibi bir tavır takındım. Ancak Pita'nın bakışlarından canımın yandığını anladığını okuyabiliyordum. Tamam, Prim batı dedi. Kesinlikle batı dediğini duydum ve hepimiz aptalız. Bu nasıl? Daha iyi deyip öpüşünü kabul ettim. Sonra orada olduklarını yeni hatırlamışım gibi barış muhafızlarına baktım. Benim için bir mesajınız vardı ha, değil mi? Kadın, baş muhafız Street'ten dedi. 12. mıntıkayı çevreleyen çite bundan böyle günün 24 saatte elektrik verilebileceğini bilmenizi istedi. Biraz fazla masum bir edayla, zaten öyle değil miydi diye sordum. Bu bilgiyi kuzeninize aktarmak ilginizi çekebilir diye düşündü dedi kadın. Teşekkürler, söylerim. Sanırım güvenlik önlemlerinin çite kadar sıçradığını duyunca daha rahat uyuyacaktır. Durumu zorladığımı biliyordum ama böyle cevap vermek bana tatmin duygusu yaşatıyordu. Kadının çenesi gerildi. Hiçbir şey planladığı gibi gitmiyordu ama uygulayacak başka emri yoktu. Beni başıyla selamlayıp peşinde erkek muhafızla birlikte evden ayrıldı. Annem kapıyı arkalarından kilitler kilitlemez masaya yaslandım. Pita düşmemem için beni tutarak sorun ne diye sordu. Ah, sol ayağımın canını okudum. Topuğum. Kuyruk sokumumun da iyi bir gün geçirdiğini söyleyemem. Pita beni sallanan koltuklardan birine götürdü. Ağır hareketlerle mindere çöktüm. Annem çizmelerimi çıkardı. Ne oldu? Kayıp düştüm. Dört çift göz bana inanamayarak bakıyordu buzda. Fakat hepimiz evin dinlendiğini ve açıkça konuşmanın güvenli olmadığını biliyorduk. Burada ve şimdi olmaz. Annem çorabımı çıkarınca parmaklarıyla sol topuğumun kemiklerini yokladı, yüzümü buruşturdum. Kırık olabilir dedi. Diğer ayağımı kontrol etti. Bu iyi görünüyor. Kuyruk sokumumun fena hasar gördüğüne karar verdi. Prim pijamalarımı ve sabahlığımı almaya gönderildi. Üstümü değiştirince annem sol bileğim için bir kar bohçası hazırlayıp ayağımı bir yastığın üstüne uzattı. Diğerleri yemeklerini masada yerken ben oturduğum yerde 3 kase güveç ve bir somun ekmeği mideye indirdim. Bonnie ve Tivili düşünerek ağır ve ıslak karın ayak izlerimi yok ettiğini umarak ateşe baktım. Prim gelip yere yanıma oturdu ve başını dizime yasladı. Ben onun yumuşacık sarı saçlarını kulaklarının arkasına iterken birlikte naneli şekerlerimizi emdik. Okul nasıldı diye sordum. Fena değildi. Kömürün yan ürünlerini öğrendik dedi. Bir süre ateşe bakmaya devam ettik. Gelinliğini deneyecek misin? Bu akşam değil. Büyük ihtimalle yarım denerim dedim. Ben eve dönene kadar bekle, olur mu? Tabii. Tabii o saate kadar tutuklanmazsam. Annem bana içine bir doz uyku şurubu kattığı bir fincan papatya çayı verdi. Göz kapaklarım derhal ağırlaşmaya başladı. Arızalı ayağımı sardı. Pita beni yatağıma taşımaya gönüllü oldu. Önce omzuna yaslanarak yürümeye gayret ettim ama o kadar sersem haldeydim ki. Sonunda beni kucakladığı gibi üst kata taşıdı. Yatağıma yatırıp üstümü sıkıca örttükten sonra iyi geceler diledim ama elini yakaladım ve gitmesine izin vermedim. Uyku şurubunun bir yan etkisi tıpkı beyaz likör gibi insanın duygularını kontrolsüzce dışa vurmasına neden oluyordu ve dilimi tutmam gerektiğinin farkındaydım. Ama gitmesini istemiyordum. Hatta yatağa yanıma tırmanmasını ve bu gece kabusların taarruzuna uğradığımda yanımda olmasını istiyordum. Zihnimde şekillendiremediğim bir nedenden dolayı bunu istemeye iznimin olmadığını biliyordum. Hemen gitme. Ben uyuyana kadar bekle dedim. Pita yatağımın kenarına oturup elimi ellerinin arasında ısıttı. Bugün neredeyse fikrini değiştirdiğini düşünmeye başlayacaktım. Akşam yemeğine geç kalınca. Başım dumanlıydı ama neden bahsettiğini tahmin edebiliyordum. Çit hikayesi, geç kalışım, barış muhafızlarının beni bekliyor olması. Kaçtığımı düşünmüş olmalıydı. Belki de Gay ile birlikte. Hayır, sana söylerdim dedim. Elini çekip yanağıma yaslayınca o gün pişirdiğini tahmin ettiğim ekmeklerden kalma tarçın ve dereotu kokusunu duydum. Ona Twill, Bonnie ve 13. mıntıka fantezisinden bahsetmek istiyordum ama bu hiç güvenli olmazdı. Zaten içimin geçtiğini hissettim. Son bir cümle daha söyleyebildim. Benimle kal. Uyku şurubu beni uykunun derinliklerine çekerken Pita'nın bir cevap fısıldadığını duyar gibi oldum ama tam olarak ne dediğini anlamıyordum. Annem öğlene kadar uyumama izin verdi, sonra topuğumu muayene etmek için kaldırdı. Bir haftalık yatak istirahatine çarptırıldım ama kendimi çok bitkin hissettiğim için itiraz edemedim. Sadece bileğim ve kuyruk sokumum değil, bütün bedenim yorgunluktan sızlıyordu. Bu yüzden annemin doktorluk taslamasına ve bana kahvaltımı yatakta ittirdikten sonra üzerime bir kat daha battaniye sermesine izin verdim. Sonra bir süre pencereden kış göğünü seyrederek böylece yatıp olayların nereye varacağını merak ettim. Bol bol Bonnie ve Twilly aşağıdaki beyaz gelinlik yığınını, Thread'in geriye nasıl döndüğümü keşfedip beni nasıl tutuklayacağını düşündüm. İşin komik tarafı geçmiş suçlarıma dayanarak beni kolayca tutuklayabilirdi. Fakat belki de bir galip olduğum için bahanesinin çürütülemeyecek bir bahane olması gerekiyordu. Başkan Snow'un Thread'le iletişim halinde olup olmadığını da merak ediyordum. Başkanın yaşlı Crane varlığından haberdar olduğunu bile sanmıyordum. Fakat artık ülke çapında sorun olduğum için Thread'i ne yapması gerektiği konusunda özenle yönlendiriyor olabilir miydi? Yoksa Thread başına buyruk mu hareket ediyordu? Her halükarda ikisinin de o çit sayesinde beni mıntıkaya hapsetmek istediğinden emindim. Kaçmanın bir yolunu bulsam bile belki o ak ağaca bir halat bağlayıp kendimi yukarı çekebilirim. Artık ailem ve dostlarımla birlikte kaçmam söz konusu olamazdı. Hem zaten Gay'le kalıp mücadele edeceğimi söyledim. Bundan sonraki birkaç gün boyunca kapının her çalınışında yerimden sıçradım. Gerçi ortalıkta beni tutuklamaya gelmiş barış muhafızları olmadığı için zamanla gevşemeye başlıyordum. P PETA, çitin belli yerlerinde elektriğin kesildiğini çünkü ekiplerin tel örgüyü yere sabitlemeye çalışmalarıyla meşgul olduğunu söyleyince daha da rahatladım. Treat, içinden geçen ölümcül akılma rağmen bir şekilde çitin altından geçmeyi başardığımı sanıyor olmalıydı. Bu sayede barış muhafızları insanları taciz etmek dışında bir işle meşgul oldukları için mıntıkada gider de rahat bir nefes alıyorlardı. Pete her gün elinde peynirli çöreklerle çıka geliyordu ve aile defteri üzerinde çalışmama yardım etmeye başladı. Defter dediğim parşömen kağıdı ve deriden yapılma eski bir şeydi. Anne tarafımdan bir aktar çok uzun zaman önce defteri hazırlamaya başlamış. Defter, bitkilerin mürekkepli kalemle yazılmış çizimleri ve tıbbi kullanımlarının tariflerinden oluşuyordu. Babam, kitaba yenilebilir bitkilerle ilgili bir bölüm eklemişti. Bu bölüm, ölümünden sonra hayatta kalabilmemizde bize rehberlik etmişti. Uzun süredir kendi bilgilerimi de kaydetmek istiyordum. Tecrübeyle ya da Gale sayesinde öğrendiğim şeyleri ve oyunlar öncesindeki eğitimde edindiğim bilgileri. Ressamlığın kıyısından bile geçmediğim için yapamamıştım. Çünkü çizimlerin detaylı olarak yapılması hayati önem taşıyordu. İşte burada PETA devreye girdi. Bitkilerin bir kısmını zaten o da tanıyordu. Bir kısmının kurutulmuş örnekleri elimizde vardı. Diğerlerini de benim tarif etmem gerekiyordu. Ben tamamen doğru olduklarına ikna olana kadar müsvedde kağıdına eskiz çizmeyi sürdürdüm. Çizimleri kitaba aktarmasına ancak doğruluklarından emin olunca izin verdim. Sonrasında da ben bitkiyle ilgili bilgilerimi özenle not ettim. Bu sakin ve oyalayıcı iş sayesinde zihnimi dertlerimden uzak tutmayı başarıyordum. PETA'nın çizim yapan, boş bir sayfayı mürekkep darbeleriyle çiçeklendiren, daha önce siyah beyaz olan defterimize renk katan ellerini seyretmek çok hoşuma gidiyordu. Konsantre olduğu zaman yüzü bambaşka bir hal alıyordu. Her zamanki uysal ifadesi, yerini daha yoğun ve içinde koskoca bir dünyanın kilitli olduğunu düşündüren bir ifadeye bıraktı. Bu ifadeyi daha önce de görmüştüm. Arenada bir kalabalığa hitap ederken ya da 11. mıntıkada barış muhafızlarının silahlarını iterek benden uzaklaştırırken, bu ifadeden nasıl bir anlam çıkarmam gerektiğini bilemiyordum. Ayrıca çok açık renk oldukları için normalde fark etmediğiniz kirpiklerine de biraz takıldım. Yakından baktığınız zaman pencereden içeri süzülen gün ışığında açık altın rengi ve göz kırptığı zaman birbirlerine takılıp kalıverecekleri hissini uyandıran uzun kirpiklerini daha iyi görebiliyordunuz. Bir öğleden sonra PETA bir çiçeği renklendirirken ansızın durdu ve bana o kadar ani bir bakış attı ki, onu gizli gizli süzerken yakalanmışım gibi irkildim. Aslında tuhaf bir biçimde onu gerçekten de süzüyor olabilirdim ama o sadece, "Biliyor musun, sanırım ilk defa birlikte normal bir şeyler yapıyoruz," dedi. "Evet," dedim. Bütün ilişkimiz oyunların lekelerini taşıyordu. İçinde normallikten eser yoktu. İyi değişiklik, dedim. Her öğleden sonra biraz ortam değişikliği yaşayayım diye beni aşağıya taşıdı. Televizyonu açarak herkesin sinirlerini bozuyordum. Normalde televizyonu sadece mecburi olduğu zamanlarda açardık çünkü. Kapitol'ün güç gösterileri ve propagandalarından oluşan ve açlık oyunlarının 74 yılından klipler içeren karışım insanda nefret uyandırıyordu. Fakat şimdi ben özel bir şey arıyordum. Bonnie ve Tivil'in umutlarını bağladıkları o alaycı kuş. Bunun büyük ihtimalle aptalca olduğunu biliyordum ama öyleyse üstünü çizmek istedim. Ve gelişmekte olan 13. mıntıka fikrini zihnimden sonsuza dek atmaktı. Gözüme takılan ilk şey, karanlık günleri referans alan bir haber oldu. 13. mıntıkanın adalet binasının dumanı tüten kalıntılarını ve ekranın sağ üst köşesinde uçan bir alaycı kuşun kanatlarının siyah beyaz renkli alt kısımlarını gördüm. Bu aslında hiçbir şey kanıtlamıyordu. Çünkü gördüğüm şey eski bir hikayeye eşlik eden eski bir çekimdi. Bununla birlikte birkaç gün sonra dikkatimi çeken başka bir şey daha oldu. Ana haber sonucusu, 3. mıntıkadaki üretimi olumsuz etkileyen grafik kıtlığına dair bir haber okudu. Bir bayan muhabirle sözüm ona canlı bağlantı kuruluyordu. Muhabir, üzerinde koruyucu bir tulumla 13. mıntıkanın adalet binasının harabelerinin önünde durdu. Maskesinin altından yeni tamamlanan bir çalışmayla 13. mıntıkadaki madenlerin henüz yaklaşılamayacak kadar zehirli olduklarının ortaya konduğunu anlatıyordu. Nokta. Fakat yeniden stüdyodaki haber spikerine bağlanmadan hemen önce ekranda kesinlikle aynı alaycı kuşa ait olduğundan emin olduğum kanatları gördüm. Muhabirin görüntüsü eski çekimin üstüne oturtulmuş. Kadın 13. mıntıkada bile değildi. Ve şu soru kaçınılmaz bir hal aldı. O zaman 13. mıntıkada ne var? Bu keşiften sonra sakin sakin yatakta kalmak çok daha zordu. 13. mıntıka hakkında daha çok bilgi toplamak ya da Kapitol'ü tepe taklak etme amacına hizmet edecek bir şeyler istiyordum. Oysa tek yaptığım tıka basa peynirli çörek yiyip Pita'nın çizim yapmasını izlemekti. Hamish zaman zaman bana kasabadan haber getirmek üzere uğruyordu ki haberler hep kötüydü. Cezalandırılan ya da açlığa yenik düşen insan sayısı her geçen gün artıyordu. Ayağımın kullanılabilir kıvama gelmesiyle birlikte kış da geri çekilmeye başladı. Annem bana egzersizler veriyordu ve biraz biraz tek başıma yürümeme izin veriyordu. Bir gece ertesi sabah kasabaya inmeyi kafama koyarak yattım. Fakat ertesi sabah tepeme dikilmiş sırıtan Venya, Octavia ve Flavius'la uyandım. "Sürpriz!" diye haykırdılar. "Erken geldik." Yüzüme yediğim kançır darbesinden sonra Hamish, iyileşebilmem için hazırlık ekibini ziyaretini birkaç ay ertelemişti. Onları daha 3 hafta görmem sanıyordum. Fakat gelinlikli fotoğraf çekimlerinin nihayet yapılacak olmasına sevinmiş gibi görünmeye çalışıyordum. Annem bütün gelinlikleri astığı için hazır durumdaydılar ama dürüst olmam gerekirse ben bir tanesini bile denemiş değildim. Ekiptekiler güzelliğimin harap hali üzerine her zamanki dramatik lakırdılarını sıraladıktan sonra doğrudan işe koyuldular. En büyük endişeleri yüzümdü. Gerçi ben annemin yüzümü iyileştirmek konusunda çok iyi iş çıkardığını düşünüyordum. Sadece elmacık kemiğimin üstünde hafif pembe bir çizgi kaldı. Kamçı meselesinden kimsenin haberi olmadığı için buzda kayıp yüzümü kestiğimi söylüyordum. Fakat sonra aynı bahaneyi, ayağımın acımasını ve neden yüksek pabuçlu ayakkabı giyemeyeceğimi açıklamak için de kullandığımı fark ettim. Neyse ki Flavius, Octavia ve Venya şüpheci tipler değillerdi. Bu yüzden bu konuda güvendeydim. Birkaç hafta değil, sadece birkaç saat tüysüz görünmem icap ettiği için bu defa ağda yerine tıraşa maruz kaldım. Yine de içi bir şeyle doldurulmuş küvette yatmam gerekiyordu ama bu defaki iğrenç bir şey değildi. Ben daha ne olduğunu anlamadan saç makyaj olayına geçtik. Ekip her zaman olduğu gibi dinlememek için ne gerekiyorsa yaptığım yeni haberlerle doluydu. Fakat Octavia dikkatimi cezbeden bir şey söylüyordu. Aslında sadece laf arasında geçen, verdiği bir parti için karides bulamadığına dair bir şikayetti ama beni kulak kesilmeye itiyordu. "Neden karides bulamadın ki? Yoksa mevsim mi değil?" diye sordum. Octavia, "Ah Katniss, haftalardır deniz mahsulü bulamıyoruz." diye yakındı. "Biliyorsundur, 4. mıntıkada hava çok kötü." 16. ayrımın sonu, sayfa 176, devamı 17. ayrımda.